neyse adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Hayatın seslerine hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bayramın sevincini, coşkusunu, mutluluğunu hep birlikte yaşamayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi hayatın seslerinin ilk müziğine kulak verelim. Sonra sohbetlerimiz, müziklerimizle devam edecek Başkent'ten hayatın sesleri.
Şimdiki stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Öznur Özdoğan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bayramlar en güzel davranışların sergilendiği günlerdir aslında. En özel, en güzel günlerdir. Kurbanın kelime anlamına baktığımızda da kurban yakınlaşmaktır evet. Aslında. Biz de bu özel ve güzel günlerde ibadetlerimizle yakınlaşırız aslında. Yakınlaşamazsak da ayrılırız, dağılırız galiba değil mi?
Ay ne güzel sordunuz. Evet öyle. Çok etkilenirim kurban kelimesinin sizin sorduğunuz anlamından. Garebe kelimesinden geliyor Arapça. yakınlaşmak, yani yakınlaşmanın her boyutu. İnsanın önce kendisine yakınlaşması, özüne yakınlaşması. Bu ne demek? Biz hayatın içinde o kadar kendimizden uzaklaşıyoruz ki ne istediğimizi, hani o vicdanımızı dinlemeyebiliyoruz. Başka sesleri dinliyoruz.
Hı hı.
Özümüzü dinlemek, vicdanımızı dinlemek, son kararı onunla vermek. Bu bizim kendimize yakınlaşmamız. Sonra birbirimize yakınlaşmamız. Eşimize, çocuklarımıza, annemize, babamıza yakınlaşmakta yargısızlık var, affetmek var, uzlaşmak var, aradaki engelleri kaldırmak var, düşünsel, duygusal engelleri de kaldırmak var. Bazen yan yana oluruz, mesafe olmaz ama duygusal mesafeler olabilir.
Aynı evde iki yabancı.
Olabiliriz.
Değil mi? Evet.
Bu durumda işte yakınlaşmamış oluyoruz.
Aslında... Peki özür dilerim, bayramlar daha çok yakınlaşma mıdır? Yakınlaşma beklentisi midir?
Aslında beklentiyle başlar ama eğer ulaşırsak hedefimize yakınlaşmayı başarabiliriz. Yani ne demek? Affetmek, birbirimizi anlamak, yargılamamak. Yani mesela hatalarımız oldu, gönlümüzü kırdık birbirimizin. O mutlaka bunu yaparken geçmişteki yaşantıların etkisi vardır, bunu demek istememiştir diyerek olumlu düşünmek.
Belki hatta, biraz tövbe hatta.
Hatta tövbe. Evet. Tövbe, ben hani sorarsanız bana, hocam siz hangi konuda uzmansınız dersiniz, ben tövbe uzmanıyım diyorum kendime. İlahiyat eğitiminde beni tövbe çok etkilemişti. Yaradan'ın affetmesi. Çünkü biraz Allah'tan korkutmuşlardı çocukluğumda.
Halbuki Allah sevgisi olmalı. Ay, Allah korkusu
önemli.
Değil
ben
de değil mi?
Evet. Şu an bizi dinleyenlere şunu haykırmak istiyorum. İlahiyatın hani eğitimini aldım, yıllarca veriyorum. Bizi çok seven bir yaradanımız var. Hani besmele çekeriz ya, Bismillahirrahmanirrahim. Çok seven, çok şefkatli olan Allah'ın adıyla diyoruz.
Yeah.
Çok önemli. Hı-hı. Bizim hani o yakınlaşmanın üçüncü boyutu da zaten bizim yaratıcımızla yakınlaşmamız. Bizi cezalandırmaz, sever. Bizim ceza gibi gördüklerimiz, olumsuz algıladıklarımız, ona şöyle der Kur'an-ı Kerim'de Yaradanımız, şer diye bildikleriniz de hayır olabilir der. Hı hı. Siz fark edemeyebilirsiniz. O an bize olumsuz gibi görünür ama bir bakalım geçmişimize. Hayatımızda yaşadığımız zorluklar, olumsuz algılarımız bize çok şeyi öğretti aslında. Aslında Yaradanımızdan başka da yakınlaşılacak varlık olmadığını da öğretti. Gerçek dostumuz Yaradanımız. Ben Ankebut suresinden çok etkilenirim. Örümcek suresi.
Ne der sure?
İlk ayettir. Ve bu ayetten anlamını alır. Der ki Kur'an-ı Kerim'de Yaradanımız, Allah'tan başkasını dost edinenlerin durumu bir örümceğin durumuna benzer. Ne kadar çabuk bozulan bir yuvadır o der. Hani birisine çok emek veririz. Bir örümceğin o yuvasını, o ağını ördüğü gibi.
Evet.
Ama nasıldır o yuva? Böyle puf deriz, bozulur. Yani öncelikle bizim din psikolojisi alanındaki çalışmalarımla da bunu söylüyorum. Önce yaratıcımızla kaliteli bir bağ kurmamız gerekiyor. Diğer bağlar, annemizle ilişkilerimiz, babamızla, eşimizle, çocuklarımızla, iş arkadaşlarımızla daha sonra gelecek bağlardır. Yaratıcımızla bağımız güçlü olunca hani yıkılmayız, ayakta kalırız. Çünkü hani hepimiz yaşadık değil mi? Hayal kırıklıklarımız oldu, anlayamadığımız durumlar oldu. Ama yaratıcımızla ilişkimizde güçlü olursak diğer yaşantıları anlamlandırabiliriz. Nasıl anlamlandırabiliriz? Ben mahkumlarla çalıştığım için, daha sonra kanser hastalarıyla çalıştığım için o ağır yaşantılarda logoterapi diyoruz. Biz şu öğrenmeleri kendim de yaşadım, farkındalıkları. Mesela birisi bir şey söylediğinde artık o söyledi demiyorum. Hani deriz ya, söyleyene değil
Söyletene bak. Evet, şimdi hocam bu anlamda hemen şunu sormak istiyorum. Din psikolojisi dediniz, çalışmalar dediniz, hastalardan, hastalıklardan söz ettiniz. Hep bunun üzerine mi çalışırsınız? Evet. Din psikolojisini birazcık açalım isterseniz yeri gelmişken.
Çok mutluluk duyuyorum. Çünkü alanımız hani ilahiyat alanında tefsir bilinir, hukuk bilinir, evet. Ama din psikolojisi bilimi bilinmez. Çok mutluyum. Müslüman ülkeler içinde sadece Türkiye'de var bu bilim. Yurt dışında gelişmiş, Amerika'da ilk ortaya çıkmış. Daha sonra da bizim alanımızda Türkiye'de oluşmuş. Bir sözle bağlantılı oluşmuş bir kutsi hadisle, kendini bilen Rabbini bilir. Yani ne demek? Biz ne kadar kendimizi tanırsak, nasıl bir insan olduğumuzu, nasıl bir varlık olduğumuzu, sevme gücümüzü, sabretme gücümüzü, hoşgörü gücümüzü, bizim bir sürü gücümüz var. İnsan çok yüce, çok değerli bir varlık aslında. Ne kadar tanırsak o kadar Yaradanımızı da tanırız. Yaradanı tanımanın yolu kendimizi tanımaktan geçiyor. O nedenle biz din psikolojisinde manevi alanla psikoloji bilimini buluştururuz. Mesela ben dinsel bir kavram olarak tövbeden etkilendim. Tövbe dönüşüm demek. Bir halden başka bir hale dönüşmek demek, hı-hı, kelime anlamı. Hani biz tövbe edelim deriz ama nasıl tövbe edeceğimizi psikoloji biliminin yardımıyla öğreniriz aslında.
Ve biraz da kendimizle barışık olmak mıdır acaba?
Kesinlikle. Çok önemli. Zaten her konunun özü barışa çıkıyor. Hı hı. Barış çok önemli ve hani bugünlerde dünya barışına ne kadar ihtiyaç duyuyoruz. Çok. Bu da kendimizle barışık olmamızla çok ilintili. Ne kadar bunu başarırsak o öyle olacak. Ne demek kendimizle barışık olmak? Doğamızı hissedebilmek. Hani neden tepki duyduk? Neden öfkelendik? Burada beni öfkelendiren ne oldu? Hani neden etkilendim? Onu çözebilirsek hani kendim, hı hı. Mesela ben öfke sebeplerimde şunu fark ettim. Doğa olarak ben haktan çok yanayım, haklılıktan. Haklılık duygusu, yani bir konuda haksızlığa uğradığımı düşünmek benim öfke düzeyimi yükseltiyormuş. Kendim de bunu fark ettim.
Evet. Sonra psikoloji... Peki herkes kendinde bunu fark edebilir
fark
mi? Anlayabilir mi?
Anlayabilir. Hı. Bu kendimizi gözlem çok önemli. Hangi olaylara tepki veriyorum ve o olayların ortak noktası ne? Bunları tespit edebiliriz. Bu farkındalıktan sonra psikoloji biliminden yardım almak istedim. Haklılığa nasıl bakıyor psikoloji bilimi? Diyor ki bilim, insan ilişkilerinde hiçbir konuda %100 haklı olamayız diyor. Hmm. En kendimizi haklı hissettiğimiz konuda %50'yi biraz aşarmışız. 51-52. Hani sen suçlusun diyoruz ya, parmağımızla gösteriyoruz, işaret parmağımızla. Biri karşıyı gösterir, üçü kendimizi. Hiçbir konuda %100 ne biz haklıyız ne de karşı taraf haksız. Hani deriz ya, beşer şaşar. Evet. Yanılabiliriz. O insan hangi duygularla bize onu yaptı, ne oldu, biz o olaydan ne öğrenecektik? Yani günümüzde hani dünya barışından söz ediyoruz. İçsel barışımızda da haklılığı değil, kitabımın adını onun için öyle koydum, hı-hı, mutluluğu seçiyorum.
Çok
haklılık
güzel bir kitap.
Kaliteli bir duygu değil. Mutluluk, yani o an o haklılık duygusunun verdiği öfkeyle davranmamak. Savaş budur. Evet. Yani haklılıktan güç alır savaş. Ve iyi sonuçlar vermez. Hiçbir zaman ne haklı kazanır ne haksız kaybeder. Her iki taraf kaybeder. Savaşta mutlaka kaybet paradigması var. Ama hayatta mesela Kurban Bayramı'nda, bu bayramlarımızda önemli olan hani temel motif kazandır ilkesi. Biz de kazanırız, değil mi?
Sevdiklerimiz de kazanır.
Karşı taraf da kazanır ve hem ülkemize hem insanlığa kazandırırız. Hı hı. Kurban kesme boyutunda da öyledir. Hani dağıtmak, paylaşmak, yiyeceklerimizi, ortak sofralar kurmak, Ramazan'da da öyleydi. Evet. Hani sofralar çok önemli paylaşım alanları.
Kurbanın kesilip dağıtılmasıyla başlar aslında, değil mi? Her zenginin şey. Fakir arasındaki kurulan köprüyle başlar. Evet. İşte kazanıp kazandırmak da burada yatar herhalde.
Harika söylediniz. Hiçbir şey bizim değil aslında. Ben şu sözü çok severim. Eskiden iş yerlerinde çok görürdüm. Aslında yaşatılmasını, farkındalığı çok istiyorum tekrar. Mülk Allah'ındır. Ya aslında neye sahibiz ki? Hiçbir şey bizim değil. Hı-hı. Bu can bile bizim değil. Değil mi? Bir emanet, evet, evet. Bir gün Hı-hı. teslim edeceğiz. Onun için sahip olduklarımızın emanet olduğunu düşünmek ve onu paylaşma fikrinde olmak çok önemli. Emeğimizi, zamanımızı, bilgimizi paylaşmak ve o kurban kelimesine tekrar döneceğim. Onun bizi yakınlaştırmasına, o paylaşımımızın bizi yakınlaştırmasına izin vermek. Zaten verdikçe Yaradan'a da yakınlaşırız. Hı hı. Yunus Emre'nin dizelerini hatırladım şimdi. Yaradılanı severim Yaradan'dan ötür. Evet. Ne kadar güzel.
Çok güzel gerçekten.
Bir de orada şeyi de hani şunu da vurgulamak istiyorum. Hani o kurbanlarımızı keserken de çok güzel davranmak o varlıklara. Çok sevgiyle davranmak. Okşamak, sevmek, ya sevgimiz her adımı kapsamalı.
Evet, aslında hani çok sevdiğimiz yakınlarımıza da şimdi kurban deyince kurban olduğum, kurban olurum diye sesleniriz.
Ay ne güzel hatırlattınız. Evet. Evet, evet. Aslında hani orada temel duygumuz ben sana çok yakınım demek Hı-hı. istiyoruz. Ben senin için canımı verebilirim demek istiyoruz. Ne kadar güzel bir yaklaşım. Bu noktada Anadolu kültürümüzde çok seviyorum. Çok güzel bir milletiz. Çok güzel bir kültürüz. Özümüze dönelim. Bize Yaradanımız çok güzel Allah dostları göndermiş. Mevlana'mızı göndermiş. Yunus Emre'mizi, Hacı Bektaş'ımızı, Hacı Bayram Veli'mizi. Bu öğretilerden yararlanalım. O Allah dostları deriz biz onlara. Hı-hı. Onların bakış açılarını benimseyelim, sevelim, yakınlaşalım. Yani düşünüyorum Mevlana'mız mesela o birbirimizle yakınlaşmakta öyle güzel bir metot öneriyor ki birbirinizin diyor kusurlarına odaklanmayın diyor. Bunu bir simgeyle anlatıyor bize. Karanlık bir odaya girdiniz. Karanlığı kovsanız gider mi diyor. Gider mi git git desek? Gitmez. Ama ışık yakarsak gider. Birbirinizin karanlık yönlerine odaklanmayın diyor. Işık yönlerini bulun ve onu büyütün diyor. Hı hı. Şimdi psikoloji biliminde, terapide en son gelinen nokta bu oldu. Yani biz olumsuz yanımızla mücadele etmeyeceğiz. Ya da birbirimizle. Olumlu yanımızı mesela...
İyi niyetli olmak.
İyi niyetli olacağız. Evet. Artı mesela sabırlıyız ama yargılıyoruz, anlayışsızız. Hı hı. Neden ben anlayışsızım, neden işte yargılıyorum demeyeceğiz. Sabır yönümüzü büyüttükçe öbür tarafımıza şifa olacak. Birbirimizle ilişkimizde neden hep böyle söylüyor, neden böyle yapıyor? Olumsuz yanımıza odaklanmayacağız. Olumlu yanımızı besleyeceğiz birbirimizin. Hı hı. Mevlana diyor ki, hani insanın iki kolu var diyor. Eğer birini beğenmiyorsan olup, öbür kol iyi kolundan gir diyor. Kol kola yine devam edin diyor. Birbirinizi yargılamayın, anlayış içinde olun diyor. Bu bizi beraber tutar. Bizim de var olumsuz yanlarımız.
Elbette. Ama önemli olan niyet, iyi niyet. Çünkü o iyi niyet ulaşıyor galiba Yaradan'a, değil mi?
Çok güzel söylediniz. Niyet, ben son dönemki okumalarımda en derin niyetin gücünü görüyorum. Büyük bir farkındalık hissediyorum. Hani biz bütün ibadetlerde niyet ederiz. Namaz kılarken, oruç tutarken, abdest alırken, şimdi kurban keserken de niyet ederek kesilir. Hı-hı. Ben şunu çok merak etmiştim. Neden niyet etmek farz diye Yaradanımızın? Sonra fark ettim ki dinin niyet dediğini bilim farkındalık diyor. Yaradanımız ibadetlerimizi çok farkında, bilinçli yapmamızı istiyor. Olumlu duygularla yapmamızı istiyor. Mesela kurban kesmede de gösteriş için yapabiliriz, yapmış olmak için. Bir sürü başka boyutlar girebilir. Ameller niyetlere göre. Hatta bir ayeti hatırlıyorum. Diyor ki Yaradanımız, sizin kestiğinizin hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Sizin takvanız, samimiyetiniz, iyi niyetiniz Allah'a ulaşır diyor. Yeah. Çok önemli. Hı hı. Ne niyetle yaptığımız, ne düşüncelerle, duygularla yaptığımız. Bazen olumlu niyetler, olumsuz davranışlar çıkarabilir. Onun üzerinde ilişkilerimizde de durmayalım. Niyet iyiyse niyete sarılalım diyorum ben.
Evet, çok doğru gerçekten. Ancak şimdi tabii bayram paylaşmak dedik, mutluluk dedik, hatırlanmak, mutlu etmek, mutlu olmak dedik ama şimdi bu mutlulukları, bu paylaşımları ne kadar yaşayabiliyoruz? Şimdi sanal alemde daha fazla dolaşıyoruz. Mesajlar üzerinden bayram tebriklerini yapıyoruz. Belki orada binlerce arkadaşımız var ancak yalnızız galiba, değil mi?
Ay, çok güzel söylediniz. Son dönem bu da düzeltilmesi gereken alışkanlıklardan biri. Dış, çok uzaklarla iletişimde bulunuyor gibi görünürken en yakınlarımızı ihmal ediyoruz.
Evet. Hani az önce söyledik ya, bir evde iki yabancı diye.
Evet.
Çocuklar bir odada, ellerinde o akıllı telefonlar, internet üzerinden iletişim kurmalar. Ancak ne yazık ki geldiğimiz noktada bu bayramları birer vesile olarak görüp bunları değiştirebilsek keşke, değil mi?
Çok güzel bir noktaya değindiniz. Yakınlaşmak en yakınımızdan başlayacak. Hatta zekat vermede, sadaka vermede, kurban kesmede kural yakınlarınızdan başlayarak verin. En yakınınızdaki ihtiyaç sahibine önce verin. Birbirimizi unutmayalım diyorum ben. Evet. Birbirimizle sanal alemde iletişim daha kolay. Ama birebir dokunarak, yakın ilişki içinde daha aslında zor demek istemiyorum. Önemli olan o demek istiyorum. Evet. Onu başarmak zorundayız. Evet. Aile kurumu üzerinde de konuşmak istiyorum. En yakınlarımızdan söz ettiniz. En yakınlarımızla ilişki kuramamaktan söz ettiniz. İngiltere'de bir çalışmam oldu, gözlemim oldu. Ve oradan şu duygularla döndüm. Aile çok önemli toplumsal düzen için. Ailemizi koruyalım. Birbirimizi anlayalım. Kaliteli aileler kuralım. Çocuklarımızı anlayalım, kuşatalım. Çalışma hayatının içine girerken en yakınlarımızı kaybetmeyelim. Bayramlar bunun için var. Son dönem en büyük farkındalığım bayramlarla ilgili... En büyük hizmet aslında ilk aile kurumuna hizmet. Birbirimizle yakınlaşmak, birbirimizle zaman geçirmek. Yakınlarımızın yanına gidemiyorsak, tatile gitmek son dönem. Hı hı. Orada bile eğer ailemizle birebir oluyorsak ben sorun görmüyorum. Aileyle birlikte olmak, birbirimize emek vermek, yakınlaşmak. Ve birbirimizi affetmek çok önemli.
Çok,
biriktiriyoruz. Hı hı. Sen bana şunu söyledin. Affetmekte zorlanıyoruz. Unutmuyoruz. Unutalım birbirimize yaptıklarımızı. Silelim. Hastalar üzerinde çalışırken immün sistemimizi en zayıflatan yaşantının içimize atmak, biriktirmek, kin tutmak olduğunu biz gördük. Hı hı. Affettikçe o tümörlerde de sanki eriyor gibi. O affedememeye kin tutmak kitleleşiyor bedende.
Evet.
Öyle çalışmalar var. Onun için ben bayramların affetme dönemleri olduğunu da düşünüyorum. Bu fırsatı
değerlendirelim mutlaka.
Büyük bir fırsat.
Evet. Şimdi hocam bir de kurban ibadetinin topluma bakan bir yüzü de var aslında. Birazcık bu toplumsal boyutundan da söz edelim
çok
isterseniz.
Çok güzel söylediniz. Bireysel boyutunda kendimize yakınlaşmak dedik. Toplumsal boyutunda da birbirimize yakınlaşmak. Hangi boyutlarla yakınlaşmak? Maddemizle yakınlaşmak, yemeklerimizle, dağıtımımızla, hı hı, birbirimize sarılmalarımızla, ziyaretlerimizle, Muhteşem. Peki sadece ülke içinde mi? Diğer ülkelerle yakınlaşmamız. Yurt dışına yardımlar yapıyoruz. Hı-hı. Onlara için iyi beslenemiyorlar. Bulunduğum Sudan'da, Habeşistan'da. Yani o bölgelerdeki insanların beslenmelerindeki sorunları gördüm. Evet. Paylaşmak çok önemli.
Şu anda siz bu konuşmalarınızla bizi yurt dışındaki dinleyicilerimizle yakınlaştırıyorsunuz mesela.
Güzel söylediniz. Evet. Ya dünyada bir bütün olalım. Barış çok önemli. İslam Selim'e kökünden geliyor ve barışmak demek. Aslında Yaradanımız çok barışmamızı, çok iç içe beraber olmamızı istiyor. Hı-hı. Bizden bunu çok bekliyor. Haykırıyor. Bunun için bayramlar oluşturmuş, işte Ramazan ayını oluşturmuş, ibadetler oluşturmuş. Aslında her biri bizi barışçıl yapmak için. Son dönem İslam dünyasına bakıyorum. Bir sürü hani tartışmalar ve karmaşa görüyorum. Çok üzülüyorum. Belki dış kaynaklı olduğunu da söyleyebiliriz. İzin vermeyelim. Kenetlenelim. Bir bütün olalım. Birbirimizin değerlerine saygı duyalım. Yani burada atamızı da anmak istiyorum. Atamızın oluşturduğu o cumhuriyette, o sistemde öyle güzel birbirine saygı, birbirinin inançlarına saygı var ki çok etkileniyorum.
Evet.
Mevlana'mızın sisteminde gel ne olursan gel diyen bir anlayış bizim kültürümüzün temel anlayışı. Bütün inançlara saygı duyulan bir anlayış. Kafirun suresinde çok etkilenirim. Mesela umre ibadeti deriz. O ibadet bu sureyle başlar. İlk bunu okumamız gerekir. Hı-hı. Ve onun anlamı ben sizin inandıklarınıza inanmıyorum. Siz de benim inandıklarıma inanmayabilirsiniz. Hı-hı. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Evet. Ne kadar büyük bir anlayış. Yani aynı olmak zorunda değiliz. Birbirimizin eylemlerine, bakış açılarına saygı duyarak aynı kültür içinde bile farklılıklar olabiliyor. Aynı aile içinde bile farklılıklar olabiliyor. Ortak noktalarda buluşup farklılıklara saygı duymak. Burada peygamberimizden de örnek vermek istiyorum.
Lütfen buyurun.
O dostlarıyla ilişkisinde hep onların olumlu yanlarına odaklandı. Mesela Hazreti Ebubekir onun en yakın dostu. Ona Sıddık dedi. Hani sadık insan, hı hı. dürüst insan evet. dedi. Onun da öyle ilerledi. Hazreti Ömer'in adalet niteliğiyle onunla iletişim kurdu. Ali'nin ilim, öğrenme yönüyle Hazreti Ali ile iletişim, dostluğu devam etti. Paylaşımı o yönde oldu. Kişilerin en temel niteliklerini alıp diğer özelliklerine saygı duydu peygamberimiz. Ve muhteşem ilişkiler geliştirdi. Hep barışçıldı, barışı seçti. Hiç unutmuyorum, ilk öğrendiğimde fakültede dersimizde peygamberimizin bir Mekke'yi fethedişi vardır. Mekke'den çıkarılmıştır ve döndüğünde diyor ki güçlü olduğu halde hiç kimseye zarar verilmeyecek. Ne kadar güzel zarar vermemek yeah. ve iyilikte buluşmak.
Evet, gerçekten öyle. Şimdi toplumda kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ruhunu canlı tutuyor aslında. Sizin daha önceki sözleriniz gibi hem kazanıyoruz hem de kazandırıyoruz galiba
evet.
değil mi?
Evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Öznur Özdoğan'dı konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Söyleyin dağlara, rüzgara, yurdundan sürgün.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Tansu Sarıtaylı var. Merhabalar başkentten sevgili Tansu Sarıtaylı. İyi bayramlar diliyoruz size.
Teşekkür ederim. Ben de Paris'ten saygılar, sevgiler. Tüm Türkiye'nin vatandaşlarımızın, herkesin ve sizlerin bayramını candan kutluyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl geçiyor Fransa'da bayram Türkler açısından?
Evet, malum Fransa'da biliyorsunuz 6 milyona yakın Müslüman yaşıyor ve Fransız vatandaşı bunların çoğunluğu. Tabii 6 milyona yakın Müslümanın yaşamasından dolayı Fransa resmi statü olaraktan iki bayramı kabul etmiş durumda. Bunlar birisi Ramazan bayramı, diğeri ise Kurban bayramı. Tabii geçtiğimiz aylarda Ramazan bayramını ifa ettik. Ve aynı okullar tabii o zaman tatildeydi. Bunlara izin yoktu ama çalışanlara bir gün bayram izini tanıyor Fransa yasaları. Tabii malum bu Kurban Bayramı'nda okullar açık olduğu için ve çalışanlar için bir günlük Fransa izin hakkı tanıyor. Vatandaşlarımız veyahut da burada da Müslümanlar isterlerse bir gün çalıştıkları iş yerlerinden veyahut da okullarından bir günlük bayram izini alabiliyorlar.
Ne yapıyorlar o bayram izninde sevgili Tansu Sarıtaylı?
Tabii bayram izninde malum insanlar eşlerini, dostlarını, arkadaşlarını, yakınlarını ziyaret ediyorlar. Ziyaretleri kabul ediyorlar. Bu tür buna benzer şeyler yapıyorlar. Tabii bir de ayrıca Fransa hükümetinin, belediyelerin yasal olaraktan belirlemiş olduğu kurban kesme yerleri var. Mezbahalar var. Oraya gidiyorlar. Dini usullere göre ve temiz hijyenik bir durumda, veteriner himayesinde kurbanlarını kesebiliyorlar. Zaten vatandaşlarımız aynı şekilde bunu yaptılar. Çoğunluk daha evvelden, birkaç gün evvelden kesecekleri kurbanları ayırtmışlardı ve bunları yerine getirmiş oldular. Tabii bayram namazından sonra bunlar gidiliyor. Yine Türklere yönelik olaraktan bu söyleyeceklerim, Fransa'da yaşayan. Bunlar da tabii haliyle Diyanet'in camileri var, mescitleri var. Derneklerin yan tarafındaki korunan mescitler var. Buralarda bayram namazını ifa ettikten sonra kurbanlıklarını rezerve edenler, ayırtmış olanlar gidip kurbanlarını kestiler. Ve bayram namazından sonra kurbanlar kesildi. Tabii ilk eşle dostla kavurmalar yenildi. Ziyaretler yapılıyor. Ve bu çerçevede iki gün sonra haliyle bunlar da işlerine dönecekler diyebiliriz. Bayram tabii çoğunlukla Türkiye'de, bazıları Türkiye'de bayramı geçirmek için henüz dönmeyenler var. Ama çocukları okula gidenlerin çoğunluğu dönmüş durumdalar. Onu da söyleyebilirim.
Evet. Bir gün izinle sanıyorum sadece Kurban Bayramı'nın dini vecibelerini yerine getirebiliyorlar herhalde, değil mi?
Evet, bunun için tanınmış bir izindir bir gün. Bu yasal olaraktan gerek Ramazan bayramında gerekse Kurban bayramında yasal olarak tanınmış bir günlük izin.
Evet, biz de başkentten dinleyicilerimize uzakları yakın etmek istiyoruz. Çünkü sevdiklerinden uzakta olmak birazcık burukluk getiriyor ne yazık ki. Biz de o burukluklarını gidermeye çalışmak için buradayız Hayatın Sesleri ekibi olarak. Oradaki tüm yurttaşlarımızın bu güzel bayram gününü kutlamak istiyoruz biz de.
Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde Hayatın Sesi kanalıyla tüm yurttaşlarımızın bayramını biz de buradan kutladığımızı dile getirmek istiyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bayram sonrasında yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın sevgili Tansu Sarıtaylı. Tekrar iyi bayramlar.
İyi yayınlar diliyorum. İyi bayramlar.
Bizce hayat keyif demek, biliyoruz aklımızda hep yemek. Ne nelerden bakarsan bak, işimiz gücümüz yemek. İşimiz gücümüz yemek.
Sevgili dinleyicilerimiz, şefimiz sevgili Özgür Aksunay'la birlikteyiz yine bugün. Merhabalar sevgili Özgür, hoş geldin, iyi bayramlar.
İyi bayramlar, iyi bayramlar olsun. Mutluluk, sevgi, barış, her şey bizimle olsun. Ağzımızın tadı bozulmasın.
Evet, kesinlikle birlik, beraberlik içerisinde değil mi? Ne yapıyoruz bugün bu bayram gününde?
Tabii malum Kurban Bayramı, et. Çok fazla et değil.
Kavurmalar yendi artık,
yendi artık.
O bitti.
Bayramın sonuna geldik. Etle başka neler yapabiliriz? Orijinal bir şey yapalım. Kendi yörelerimizden, unutulmuş tatlar dediklerimizden birisini yapalım istedik. Bohça kebabı. Hı. Aslında Manisa kebabı da olarak geçer. Krepli kebap da derler. Farklı farklı bir sürü tarifi vardır. Birçok yörede yapılır. Çünkü biraz meşakkatli bir iş. Üzerinde sosu var, krebi var, iç harcı var. Her birini farklı farklı ayrı ayrı yapıp birleştirmek gerekiyor. En son birleştirip fırınlıyoruz.
Anladım.
O yüzden biraz meşakkatli olduğu için
bayram gününde çok uğraştırmaz ama bizi, değil mi?
Yok, ben kısa yoldan nasıl yapılacağını anlatacağım. Çok zor değil.
Tamam,
orta zorlukta diyelim.
Orta zorlukta ama o kadar da olsun tabii ki. Yemeği yani.
Şimdi iyi bir iş çıkarmanın yolu da aslında birazcık da emek sarf etmekten geçiyor. Çünkü ne kadar emek o kadar lezzet anlamına geliyor. Nasıl yapacağız? Önce iç harç için malzemelerimiz var. Ben bunu kuzu buttan yapmayı tercih ederim her zaman. Daha yumuşak olur diye. Ama herhangi bir dana, kuşbaşıdan da yapabilirler.
Evet.
Kuru soğanımız, sivri biberimiz, havucumuz, sarımsağımız, domatesimiz, bezelyemiz, tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz ve zeytinyağımız var. Bunların ölçüleri nasıl dersek, yarım kilo kuşbaşı et bize yetecektir. Bir adet kuru soğan, iki adet sivri biber, bir tane havuç. Bunlar hepsi küp küp yemeklik doğranması yeterli olacaktır. 2-3 diş sarımsak, ezmemiz daha iyidir. Diri değil de ezik hali daha iyidir. 2-3 domates, kabuğunu soymamız iyi olur. Bir su bardağı da bezelye kullanacağız. Bir de pişirirken bir de 2 su bardağı da su ekleyeceğiz. En son da tatlandırmak için harcımızı, baharatlarını vereceğiz. Ondan sonra da kavuracağız.
Evet.
Beşamel sos için farklı beşamel soslar var. Peynirle yapılanı da var bunların. Ama biz burada sadece tereyağı, un, süt kullanacağız.
Hı-hı.
Eğer mevcutlarında varsa muskat rendesi kullanırlarsa
lezzet
katacaktır. Evet. Çok keyifli hale getirecektir. 2 yemek kaşığı tereyağını, 2 yemek kaşığı unla. Burada ölçü birebirdir. Beşamellerde hep böyle çalışır. Üzerine 500 mililitre de süt.
Hmm.
Ekliyoruz ve kavuruyoruz. Yanmaması için kısık ateşte önce tereyağı ve unu kavuruyoruz helva yapar gibi. üzerine sütünü veriyoruz.
Evet.
Sonra döküldüğü an böyle cos diyerek evet. çekmesi
ama
gerekiyor.
Ama rengi çok değişmeyecek herhalde.
Çok, çok koyu kahverengi olmamasına evet. gayret etmemiz gerekiyor. Üzerine de en son tuz, karabiber ve muskat rendeliyoruz. Krep içinse standart bir krep yapıyoruz. Cızlak bile yapabilirler. Yani ne, nasıl istiyorlarsa evet. hepsi uygundur. Bunda da yine ölçü hep bire birdir. 2 su bardağı un, 2 su bardağı süt, 2 adet yumurta. Üzerine birazcık tuz, bir yemek kaşığı da zeytinyağı gezdirirsek normal bir krep gibi yapıp tavada pişirebiliriz.
Evet.
Krepi yaparken tavayı ısıttıktan sonra peçeteyle tavanın içerisini eğer silerlerse yağla çok yağlı olmamasını istiyoruz. Sadece peçeteyle sıvasınlar içine.
Anladım, evet.
Genelde otellerde görürüz, yağ koyar sonra yağ döker. İçinde kalandır sadece, bulaşığıdır. O yeterli olacaktır.
Yeterli olur,
çünkü öbür türlü pişmede problem yaşarız. Sonrası krep hamurumuzu döktükten sonra kepçeyle tavaya. Üzerinde baloncuklar olmaya başladıktan sonra ders çevirmek yeterli olacaktır. Normal hafta sonunda yaptığımız kreplerde de aynı sistem geçerli olacaktır aynı zamanda. İç harcını yaparken de tencereye zeytinyağını ekleyip etleri ilave edeceğiz. Suyunu bırakıp çekinceye kadar kavuracağız. Standart kavurma gibi yapıyoruz bunu aslında. Soğanları ekleyerek renkleri dönene kadar yine kavuruyoruz. Yani birazcık kırılacak renkleri. Aradan birer dakika arayla sıralama önemli. Biber, havuç, bezelye ve sarımsak. Hepsinin pişme süreleri farklı. Biz genelde bu hatayı yapıyoruz. Hepsini bir arada atıyoruz. Sonrasında işte havuç pişene kadar mantığıyla davranıyoruz. En sert olduğu için. Ama havuç pişene kadar da geri kalanların hepsi
eriyor.
Pelteye dönüşü veriyor onda. Peluze gibi bırakıyorlar kendilerini. Daha sonra domatesleri tavaya ilave ettikten sonra en son hepsini bitirdikten sonra tuzu, biberi, diğer baharatlarımızı ekleyeceğiz. 2 bardak da suyumuzu koyup ondan sonra yumuşayıncaya kadar pişireceğiz, kenara alacağız.
Bu ilerleyen günlerde şimdi Kurban Bayramı diye etle tarif ettik. Herhalde tavukla da yapılabilir değil mi?
Sadece sebzeyle yapılabilir. İç harcını siz belirleyebilirsiniz. İstediğiniz her şeyle yapılır. Ispanakla bile yapılır. Yani ıspanaklı bir harç hazırlayıp onunla bile yapılır. Peynirle bile yapabilirsiniz.
Aa, evet, çok güzel.
Hepsiyle olur.
İnanılmaz bir tarif o zaman.
Çok güzel. Yani çeşitlendirilebilir.
Evet.
Eğer detaylarını merak ediyorlarsa Facebook sayfamızdan zaten detayları görebilirler.
Görebilirler.
Kaçırdık çünkü biraz detaylı.
Evet, gerçekten öyle. Oradan miktarları alabilirler. İstedikleri ölçüde çoğaltabilirler.
Yapabilirler tabii ki. Şimdi nasıl yapacağız? Krepimizi yaptık, koyduk kenara. İç harcımızı yaptık, koyduk kenara.
O da kenara. Hazır.
Beşamel sosumuzu da yine aynı şekilde yaptık, kenara koyduk. O da ılıdı. En son kreplerin bir tanesini alacağız. Kenarları dışarıda kalacak şekilde bir fincanın içine koyacağız. Biraz geniş bir fincanın içine.
Nescafe fincanı mı?
Hatta biraz daha büyüğü olursa.
Daha büyüğü olursa.
Biraz daha büyüğü olursa daha güzel olur. Evet. Hani elde bile yapabilirler isterlerse, becerirlerse. Ellerinin içine koyup ellerinin içerisinde de katlayabilirler.
Evet. Kapatacağız.
Kapatacağız çünkü.
Onu,
bohça
evet,
yapacağız.
Tamam.
Eğer fincanda yapıyorlarsa dışarıya sarkacak gibi yapıyoruz. Sonra ortasına harcımızı koyuyoruz. Harcı koyduktan sonra kenarlarından kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz.
Evet.
Böylelikle
küçük
açılmıyor.
Kase de olabilir o zaman.
Küçük hoşaf kasesi de olabilir aslında.
Evet.
Tabii içinin ne kadar çok ya da bohçanın ne kadar büyük olduğunu belirlememizle alakalı.
Evet.
Küçük istiyorsak küçük, büyük istiyorsak büyük bir kabın içine koyarız ya da öyle katlarız. Daha sonra kaseleri yağladığımız fırın kabına ters çeviririz.
Kapattığımız kısmı alta gelecek,
şekilde. Sonra üzerine beşamel sosumuzu gezdiririz. Üzerini kaplayacak şekilde. Sonra kaşar rendeleyebiliriz. İsteyen mozzarella koyabilir. Seven cheddar koyabilir. Keyfe bağlı. 200 derecede önceden ısıtılmış fırına atıyoruz. Üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika. Herkesin fırını farklı pişirir. Yarım saat de olabilir. 15 dakika da olabilir gücüne göre. Göz temasını kaybetmeden pişiriyoruz. Çıkardıktan sonra sıcak olarak servis ediyoruz.
Şimdi o zaman bunu yapıp hazırlayıp fırın tepsisine koyup bekletebiliriz.
Tabii.
Misafirimiz geldiğinde fırına verip sıcak
olabilir.
Sıcak.
Şunu da yapabiliriz ayrıca.
Etmek.
Artık mikrodalgada da ısıtabiliriz. Tek tek.
Evet.
Servis edeceğimiz zaman da yapabiliriz. Ya da bir tavada azıcık buhar üzerinde tutarsak su buharının üzerinde.
Yine aynı
ben Mari usulüyle yumuşayacaktır, ılayacaktır. Evet. O da işimizi görecektir.
Evet. Gerçekten çok güzel, inanılmaz bir tarif. Peki bu krebi sadece krep yaparken de kullanabilir miyiz bu malzemeleri?
Tabii.
O zaman biz bir tarifle pek çok...
Üç ayrı şey yaptık aslında.
Tarif vermiş olduk dinleyicilerimiz
Bir sos yaptık. Bu beşamel sosu diğer et yemeklerinde de kullanabiliriz.
Kullanabilirler.
Krebi her yerde kullanabiliriz. Reçelle, tatlıyla, balla her yerde kullanabiliriz. İç harcımızı da normal bir aslında et sote baktığımızda evet. Bir haş, bir sote. Onu da sadece yapıp ekmekle bile yiyebiliriz yani.
Evet,
o yüzden üç ayrı tarifi bir araya getiren bir tarif.
Bir araya getirdik. Çok da zor değil, çok da keyifli aslında mutfağı sevenler için. Şimdi ben kendimi düşündüm de ben herhalde kendimi kaybetmiş vaziyette.
Uzun sürede yapılabilir.
Keyifli.
Buradan sevgili gerçekten. Manisalı dostlarımıza da selamlarımızı iletelim. Hı hı. Kağıt kebabıyla da meşhurdur, bohça kebabıyla da meşhurdur aynı zamanda. Krepli kebap da derler buna. Çok da lezzetlidir. Gidip yerinde yöresinde yemek ayrı bir tattır. Çünkü oranın eti, oranın baharatıyla, evet. Oranın sütüyle, suyuyla yapıldığında çok daha farklı olacaktır.
Kim bilir belki bizi Manisa yakınlarında çünkü tatil olarak verildi evet. Bayram. Dolayısıyla pek çok dinleyicimiz o yörelerden dinliyorlarsa bizi gidip orada da bir Manisa kebabı yiyerek bizi de anabilirler.
Yerinde
hatta
de
fotoğraflarını
olurlar.
Bizimle de paylaşabilirler.
Tabii ki.
Yaptıklarını da paylaşsınlar diyoruz ama ısrarla tabii senin o güzel görselinin
fotoğraflardan
sonucunda
sonra.
Dinleyicilerimiz paylaşamıyorlar. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Özgür. Yine çok güzel
ben
bir tarifle birlikteydik dinleyicilerimizle. Bu bayram gününde bizimle birlikteydin. Tekrar teşekkür ediyoruz sana da. İyi bayramlar diliyoruz.
Hepimize iyi bayramlar. Dediğimiz gibi ağzımız tatlı olsun.
Bu arada dinleyicilerimize birlikte veda edelim istersen her zaman
elbette.
Olduğu gibi. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine güzel bir bayram gününde sizlere merhaba demek üzere. Şimdilik hoşça kalın, iyi bayramlar.
Hoşça kalın, iyi bayramlar.
Gel benimle çok çok uzaklara üzüllerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür. Uzaklara hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara isimlerimi bir dalga yaza dönüştür. Bırak dudaklarından benler okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak kulaklarımda sesin uğulsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Söz veriyorum her şey çok güzel olacak. Sadece senle ben.
Senle ben.
Söz veriyorum her şey çok güzel olacak. Sadece senle ben. Uzaklara hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara isimlerimi bir dalga yaza dönüştür. Bırak dudaklarından benler okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak kulaklarımda sesin uğulsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Söz veriyorum her şey çok güzel olacak. Sadece sen ve ben.
Sen ve ben.
Söz veriyorum her şey çok güzel olacak. Sadece sen ve ben. Thank you.
yemek, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Bundan boya, ısıya dayanıklı cam.